Ayrım 22.
Çok geçmeden bizim çevrenin bir notla bakanlıktan geri geldiğini gördük. Kitabın elden geçirilerek yadırganan yeni terim ve ifadelerin herkesin anlayabileceği dile dönüştürülmesi isteniyordu. Böyle bir düzeltme çevirinin kendisinden de zordu. Eserin yeniden yazılması gibi bir şeydi. Derslerde kaynak olarak kullanmak istediğimden kitap bir an önce basılsın da istiyordum. Acele bazı değişiklikler yapıp geri gönderdim. Fakat bunu yeterli bulmadılar. Ben de daha fazlasını yapmayı reddettim. Telif ödendiği halde kitap basılmadı. Aldığım parayı iade edip telif hakkını da geriye alamadım. Onca emek yayın evi müdürlüğü raflarında toz toplamaya bırakıldı. Bilmem öteki hizmet alanlarında da durum böyle miydi? Yeni bir parti ya da bakan elbette sağlık ya da bayındırlık işlerini hangi yönüne ağırlık vereceğini kararlaştırır. Buna göre de programını uygular. Fakat bir bakanın yapılacak bir baraj ya da yolun proje ve yapım tekniklerine de burnunu sokup öyle yapmayın, şöyle yapın demesi beklenir mi? Ya da bir sağlık bakanı ameliyathaneye girip hastanın nasıl kesilip biçilmesi gerektiğine müdahale etmeyi düşünür mü? Bakan, doktor ya da mühendis de olsa bu tür müdahalenin yarar yerine zarar vereceğini bilmesi gerekir. Fakat milli eğitimde partiler ve bakanlar bu tür girişimleri doğal sayar gözüküyorlar. Bu tür kargaşalar belki de güdüm oyunundaki acemiliğimizden ileri geliyor. Bu oyunun sağlıklı olabilmesinin kurallarını iyi bilmeye ve doğru uygulamaya bağlı olduğunu henüz yeterince kavramış değiliz galiba. Sonra bir de bu acemiliğin sonucu olan devlet adamı yetiştirmekte, yeni yaşam düzeni içinde yolumuzu bulabilmiş değiliz. Bir seçim oluyor, bir ilden herhangi bir tür yönetici veya görevli milletvekili seçiliyor, meclise geliyor. Ülke yönetiminde hiçbir tecrübesi olmadığı halde kabineye girip bakan olabiliyor. Oysa bu denli sorumlu makamları üstlenebilmek için politikacının parti örgütleri içinde ve daha sonra meclis komisyonlarında tecrübe kazanıp pişmesi gerekiyor. Yemek pişirmesini bilmeyeni kimse mutfağa sokmaz. Politika ve ülke yönetimi herhalde lezzetli bulgur pilavı pişirmeyi becermekten de kolay bir iş değildir. Bu güvenceden bir ölçüde yoksun havadan kurtularak rahat bir bilimsel ortamda çalışabilmeye özlem duymaya başladım. Bu olsa olsa üniversite olabilir diye düşünüyordum. Ankara Üniversitesi bir eğitim fakültesi kurma girişiminde bulunmuştu. Öğrenci kaynağı olarak yalnız lise çıkışlıları kabul edip öğretmen yetiştiren kaynaklarla herhangi bir ilişki kurmaya yanaşmayan bu tasarı, karşı görüşlerin çabaları ile encümende durdurulmuştu. Fakat üniversite soruna bir kez de sadece kadro elde etmek için yaklaşmış, fakülteden söz edilmemişti. Esasen ihtiyaç duyduğu fakülteleri kurabilme yetkisi olduğundan konuya sadece kadro tahsisi açısından çözüm aramak ustaca bir yöntem olmuştu. Bu kadrolar sağlandıktan sonra üniversitenin hukuk, tıp, dil ve tarih gibi çeşitli fakülte öğretim üyeleri arasından bir yönetim kurulu gerçekleştirip bir de dekan seçilmiş ve işe girişilmişti. Kuruluşta benimsenen program taslağının çarpık bir takım yanları olduğu hemen göze çarpıyordu. İlk iki yılı yönetim kurulunu oluşturan çeşitli bilim dallarının temsilcisi olanlar için böyle bir fakültenin programıyla uzlaştırılıp kaynaştırılması zor olan genel kültür niteliğinde dersler konmuştu. İlk iki yıl genel meslek dersleriyle genel kültür dersleri gören lise çıkışlı gençler, üçüncü yılın başında yönetim, eğitim programları, özel eğitim gibi bir takım uzmanlık dallarını ayırıyorlardı. 4 yıllık bir öğrenimden sonra yönetici programcı olarak görev yapmaları bekleniyordu. Ancak fakülte düzeyi çok sınırlı bir uygulama fırsatı bulabilen bu gençleri, eğitim örgütünün kolayca istihdamı gerçekçi bir beklenti sayılamazdı. Çünkü yürürlükteki yasalar, meslekte asli görevin öğretmenlik olduğunu kabul ediyor, yönetimcilik, programcılık gibi hizmetleri de bunların yürütüleceğine inanılıyordu. Fakülte 3. öğretim yılına başlamadan önce bölümleşmenin gerektireceği ek öğretim üyesi sağlamak zorundaydı. Kurucu dekan bu arada benimle bağlantı kurarak özel eğitim ilişkin dersleri yürütmeyi üzerime almayı önerdi. Gazi eğitimdeki esas görevimi bir süre bırakmadan ek görevle çalışmayı kararlaştırdık. O yılın sonbaharında işe başladığım zaman programdaki her tür özür alanına ilişkin dersleri okutmamın beklendiğini anladım. Bereket versin ilk sömestr giriş dersleri niteliğinde birkaç ders vardı. O sona erinceye kadar başka görevli alınması da sağlanabilirdi. Bir fakülte kurulu toplantısında hiç de cesaret verici olmayan durumlarla karşılaştım. Bunlardan birisi bölüm başkanlığı sorunuydu. Üniversite yasasına göre doçent ya da profesörlük gibi akademik ünvanları olanlar bölüm başkanlığı yapabilirmiş. Bense doktoramı yapalı 10 yılı aşkın bir süre geçtiği halde akademik kariyere girme girişiminde bulunmamış ve fakülteye de öğretim görevlisi olarak atanmıştım. Bu nedenle kurulda psikiyatri ihtisası yapan bir doçent arkadaş bölüm başkanı seçildi. Beni rahatsız eden seçimin kendisi değildi. O günden başlayarak üniversite yönetiminde akademik ünvanın askeri rütbe kadar önemli olduğunu kavramaktı. Öğretim görevlileri hemen her tür akademik sorumluluk ve görevleri yüklenip yürüttükleri halde bilimsel ortamın düz işçileri gibi bir varlık sayılıyordu. Akademik ünvanı olan hiçbir bilgi ya da tecrübesi bulunmayan bir alanda fakülte dekanı, yönetim kurulu üyesi ya da bölüm başkanı olmasında bir sakınca görülmüyordu. Bilimsel etkinliklerde ihtisas ve meslek tecrübesi en çok ağırlık taşıması gerekirken arka plan itiliyordu. Fakat beni bundan fazla üzen o yıl özel eğitim dalını sadece 4 öğrencinin seçtiğini öğrenmek olmuştu. Tabii yöneticilik, programcılık gibi çekici beklentiler karşısında sakat çocuklarla uğraşma, meslek oryantasyonu ve gerçeklerden yoksun durumda seçim yapan öğrenciler için doğal bir davranıştı. Öte yandan bu alana personel yetiştirme sorununun en duyarlı yanının aday sayısı olmadığını da öğrenmiştim. Özürlü çocuklar ve yetişkinlerle ilgilenip onlara herhangi bir biçimde yardımcı ve yararlı olabilmek için en önemli koşul, kişinin gerekli duygusal olgunluğa erişmiş olmasıdır. Çoğu kimseler onlar karşısında ürkeklik, çekingenlik, hatta korkuya benzer şeyler duyarlar. Bu duygu onlara karşı yalnız yabancıların değil, ana babalarının tutum ve tepkilerini de etkiler. Bu nedenle onlarla çalışacak olanların özellikle onları duygusal açıdan sağlıklı bir tutumla kabul edebilmeleri gerekir. Bu olmadıkça yetiştiricinin onlarla olumlu ve geliştirici bir ilişki kurabilmesi olanaksızdır. Açık davranışlara dökülmese de antipati, sevgi ve ilgi yoksunluğu, nefes alınan havayı bozan uygunsuz bir koku gibi kolayca fark edilir. Bu tutum içinde bu tür kurumlarda görev alanlar uzun süre bu kurumlarda kalıp çalışamaz. Gazi Eğitim'de kurulan özel eğitim şubesinde ilk seçimde 1000'e yakın adayın müracaat ettiğine değinmiştim. İkinci aşama seçimde mülakata giren adaylara bu alana hangi nedenle ilgi duyduğu soruluyordu. Büyük çoğunluğu ağız birliği etmişçesine ya kişisel bir özürden ya da daha çok yakınlar arasında bulunan bir sakattan söz ediyordu. Oysa bunların %90'ı zorunlu hizmet nedeniyle köye bağlanan ve oradan kurtuluş yolu arayan gençlerdi. İçlerinde başka alanlara kayıp üniversite profesörlüğüne, hukukçuluğa ve iş adamlığına kadar yükselenler az olmadı. Fakat ilk seçildikleri zaman onlara yön veren gerçek güdüyü kestirebilmek mümkün olsaydı, ülkede özel eğitimin gelişimine omuz verecek istekli kişiler daha çok olurdu. İlk ve orta öğretimden bu kurumlara atananlar için de aynı sorun söz konusudur. Özel eğitim kurumlarında bir münhal baş gösterince aday bulmakta hiç zorluk çekilmez. Hatta bir görev için düzinelerle istekli bulunabilir. Fakat buralarda görev alanların en az 1/4'ü birinci yılın sonunda olan bir eğitim kurumuna nakletmenin yolunu araştırır ve bulur. Bu kurumların çoğunluğu büyük kentlerdedir. Buralara daha az elverişli görev bölgelerinden kayma isteğinin de çok olduğu ve sıra beklemek söz konusu olmayan özel eğitim kurumlarına bir süre için canını atıvermeye yeğe tutulduğu ortadadır. Bu nedenle bu kurumlar büyük kentlere kaymak için bir atlama tahtası durumuna getirilmiştir. Bunun dışında her alanı verimli çalışma için özel bilgi ve becerileri gerektiren bu görevlere sınıf ve ders öğretmenlerinin hazırlıksız atanması eğitimin niteliğini de büyük ölçüde düşürmektedir. Körlere öz kabartma yazı ve öteki öğretim yöntemlerini bilmeyen, sesli konuşma ve konuşulanı dudaktan okuma yöntemiyle ilk kez görev başında karşılaşan iyi niyetli bir öğretmen de olsa ne yapabilir? Şunu da belirtmekte yarar var. Bu tür kurumlarda çalışma koşulları olağan okullardan hayli zordur. Ayrıca burada verimli olarak çalışabilmek ek ve düzenli bir öğretimi de gerektirir. Eğitim fakültesinde özel eğitim bölümünün kuruluşu, başlangıçtaki gelişme ve oturuşma ağrılarına rağmen bu sorunlardan bir kesimine çözüm getirebildiği yüksek lisans ve doktora programının geliştirilip uygulanmaya konması bunlardan birisidir. Böylece lisans aşamasında başarılamayan bir iş bu düzeyde gerçekleşebildi. Eğitim enstitüleri gibi meslek kurumlarını bitirenler de bu programa kabul edilerek eğitim ve öğretimde yeterince meslek tecrübesi kazananların da daha ileri düzeyde yetişme olanağına kavuşmaları sağlandı. Daha sonraki yıllarda bölümün önerisiyle gerekli aşamalardan geçerek yürürlüğe giren özel eğitim öğretmenliği sertifika programı yönetmeliği de öğretmen yetiştirme konusunu bir ölçüde kanalına yerleştirdi. Bakanlık da gerek halen bu kurumlarda çalışanların ve gerekse yeniden görev almak isteyenlerin bu sertifikayı sağlamasını zorunlu kılarak sertifikanın işlerlik kazanmasını sağladı. Fakat bu bölümün gelişmesi sırasında baş gösteren bir buhrana da değinmek isterdim. 1970'ler başında yürürlüğe giren yeni üniversite yasası, profesör ya da doçent düzeyinde hiçbir öğretim üyesi bulunmayan ve sadece öğretim görevlilerince işletilen bölümlerin kendilerine en yakın olan bölümle birleştirilmesini emrediyordu. Ne yazık ki bu maddenin işletilip özel eğitim bölümünün psikolojik hizmetler bölümüyle birleştirilmesi önerisini getiren iki meslektaş, eski özel eğitim bölümünden mezun olup alan değiştiren iki eski öğrencimdi. Sorun bu kadarla da kalmadı. Birleştirilen bölümün toplantısına gelmemiz duyurulmuştu. Oradayken bu iki brütüsten birisi bölüm toplantılarına öğretim görevlilerin katılamayacağına ilişkin maddeyi de okudu. Yeni yasayı iyice gözden geçirmeden toplantıya katıldığımızdan kusur belki öncelikle bizdeydi. Fakat toplantıya çağıranlar da kendileriydi. O zamana kadar fakültede öğretim görevlisi olarak hizmet yapabileceğime inandığımdan akademik kariyere girmek için yapılan uyarılara kulak asmamıştım. Fakat bu durumda anlaşıldığına göre her türlü öğretim sorumluluğu yüklenen öğretim görevlileri düz işçi sayılıyordu. Öyleyse 60'ından sonra bölümü kurtarma uğruna kolları sıvama zorundaydım. Üstün yetenekli çocukların gelişim, uyum ve eğitimleri konusunda bir tez hazırlığına giriştim. Bir yılı aşan çalışmadan sonra fakülte tezi bastırdı. Ben de önce yabancı dil sınavını, sonra tez savunmasını ve örnek ders gibi törenleri geçirerek 40'ını aştıktan sonra koca bulan evde kalmış kızlar gibi doçentlik cübbesini giydim. Fakat bu yaşantıyı gülücüye boğma çabasına rağmen üniversitelerimizde de gerçek bilimsel davranış ve tutumun giremeyişinin önemli nedenlerinden birisinin akademik yükselmeyi böyle törensel niteliği daha baskın olan çözümlere bağlanmış olmasıdır. Böyle törenlerden geçmeyi bir yana bırakıp çalışanın ortaya koyduğu bilimsel ürünleri gereğince değerlendirip ödüllendirecek bir düzen kurulabilse, bilim adamları cübbe biçimi ve renginden kurtularak gerçek kisvesini bulmuş olur. Fakat duygularım ne olursa olsun bölüm yeniden kimliğine kavuşmuştu. Bu nedenle 60'ından sonra katlanmak zorunda kaldığım duygusal sıkıntı ve sıkışmaları hoş görüyorum. 21. Bölüm Dernekçilik. 1950'de görevliler ve kamuoyunu aydınlatıp etkilemek amacıyla Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma adı altında bir dernek kurmuştuk. Yakın bazı meslektaşlar ve dostlarım kurucu olarak değerli destekleri sağlanmıştı. Bu kuruluşun başlıca amaçları körlerin çeşitli sorunlarına karşı ilgilileri aydınlatmak, bilgilerini geliştirmekti. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunlara öz eğitim kurumlarının geliştirilmesine el atmasını sağlamak istiyorduk. Batı ülkelerinde bu hizmetlerin geliştirilip yürütülmesinde yüzyıllardır bu tür gönüllü kuruluşlar öncülük etmişlerdi. O tarihlerde bizde dernek enflasyonu başlamıştı. Derneğimiz kendini tanıtmak ve biraz gelir sağlamak amacıyla bir konser tertiplemeye girişmişti. Opera, radyo ve konservatuvar sanatkarlarının cömertçe desteğiyle operada bir konser tertiplemeye girişmişti. Opera, radyo ve konser verilmişti. Bunun çeşitli yönlerdeki etkiler arasında merkezi Ankara'da bulunan bir sağır dilsiz ve körler derneğini de galiba telaşa düşürmüştü. Bu derneğin yöneticileri kentin tanınmış bazı iş adamları ile seçkin ailelerin hanımlarıydı. Beni bir gün başkanlarının evinde yapılan bir toplantıya davet ettiler. Sonra çevremi alarak iki derneği birleştirme sorunundan söz etmeye koyuldular. Bu konuda resmen karar veremeyeceğimi belirttim. Ancak kişisel kanıma göre ne eğitimlerinde ne de rehabilitasyon ve sosyal hizmetlerinde benzerlik olmayan iki arıza kümesinin sorunlarının bir arada çözümlenemeyeceğini belirttim. Gerçekten yararlı bir iş yapılmak isteniyorsa kendilerinin dernek kapsamından körleri çıkarıp yalnız sağırlarla uğraşmalarını, bizim derneğin de çabalarını görme özürlüler üzerinde toplamasının daha doğru olacağını anlatmaya uğraştım. Fakat nedense başka ülkelerden verdiğim örneklere rağmen bu görüşe yanaşmak istemediler. Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Körler Okulu'nu kurmaya girişince dernek okulun resmi kanaldan karşılanamayan bazı ihtiyaçlarını sağlamakta yararlı oldu ve çabalarını daha çok okul çağını geçirmiş genç ve yetişkin körlerin sorunlarına yöneltti. Kısa sürede Gaziantep ve İstanbul'da iki şube açarak çalışmalarını genişletti. Özellikle Gaziantep şubesi belediyeden satış büfeleri de sağlayarak onlara iş bulmakta hayli yararlı hizmetler gördü. Mr. Isley'nin bu konudaki yararlı ve dürtücü çabalarına bir kez daha değinmeyi gerekli görüyorum. Ankara'daki merkeze bağlı olarak da bir atölye kuruldu. Bir düzine kadar kör gence çöp sepeti, kese kağıdı, file gibi işler yaptırarak derneğin maddi gücünün sınırları içinde bir ücret ödeniyordu. Ayrıca sağlık ve emeklilik sorunlarına destek olması için işçi sigortalarına yazdırılmaları da sağlandı. Fakat yıllar geçtikçe dernekçiliğin önceden kestirilmesi olanaksız çeşitli sorunları da çıkmaya başladı. Bunların en önemlilerine de değinmek yararlı olur. 1950'den sonra ülkemizde dernekçilik açısından büyük bir patlama oldu. Elbette bunun tabanında demokratik özgürlük yatıyordu. Cami ve okul yaptırmadan tutun da özür ve sakatlık kümelerine yardımcı olmaya özenen kuruluşlar doğup ürüyordu. Bunlar arasında gerçekten topluma hizmet götürmek dışında hiçbir art niyeti olmayanlar vardı. Fakat çoğunlukla dernekçilik giderek çeşitli kapalı amaçlara hizmet etme yolunu tutmuştu. En yalın ve masumu bazı kişilerin dernek çalışmalarını siyaset merdiveninde yukarılara tırmanmak için bir araç olarak kullanmalarıydı. Bunun nedeni ise siyasi çeşitli dernek yönetimlerini ele geçirerek mensuplarını kendi peşine takma çabası olmuştur. Özellikle öğretmenler gibi geniş kitlelerin bağlı olduğu ya da hizmet alanları ve kaynakları geniş ülke çapında örgütlenmiş olanlarının genel kurulları ve seçimleri çeşitli siyasi eğilimlerin savaş alanı haline sokulmuştu. Başka nedenlerle bu hastalık ikinci ve üçüncü derecedeki kuruluşlara da sıçramıştı. Bir derneğin yönetim kuruluna seçilmek, basın toplantıları düzenleyip radyoda sesini, televizyonda boyunu gösterebilmek sürükleyici bir güdü haline gelmişti. Durumun acıklı yanı ise genel kurul ve seçimlerde ortaya konan heves ve isteğin uzun ömürlü olmayışıydı. Yönetim kuruluna girip adını ajanslarda duyurduktan sonraki dönemde yetenekler çoğunlukla toplantı ve çalışmalara katılmamak için gerekli mazeretler bulmaya harcanıyordu. Böylece tüm yük bir iki gayretlerin omuzunda kalıyor, hizmette yerinde sayıyordu. Kısa sürede önemli bir aksaklık daha belirmişti. Elde bir bağış makbuzu ile taşıt araçlarına dalan, kapı zillerini çalanların sayısı hızla çoğaldı. Bunların topladıkları paraları hangi hizmetlere ve ne biçimde harcadıklarını yeterince izleyip denetleyen de yoktu. Dernek kurup halkın duygu ve bağışlarını sömürmek neredeyse verimli ve kolay bir kazanç yolu haline gelmişti. Bir ara altı noktanın adını kullanarak bağış toplayan bir derneği Emniyet ve Maliye Bakanlığı'na şikayet etmiştik. Yapılan takibat sonucu dernek başkanının 3-4 başka derneğinde başkanlığını yaptığı, yüzde verdiği bağış toplayanlar aracılığı ile hayli para toplayıp zimmetine geçirdiği ortaya çıkmıştı. Yargılanıp birkaç yıla mahkum oldu. Çok geçmeden aftan yararlanıp eski işlerine bıraktıkları yerden devama koyuldular. Dernekçiliğin en zor ve duygu yıpratan yanı ise hizmet etmeye çabaladığınız kişilerin tutumuydu. Büyük çoğunluğu ya doğuştan ya da ilk çocukluk yıllarından beri karanlık dünyalarında yaşamışlardı. Derneğin kaynakları sınırlı olduğundan kendilerine rahat bir yaşam sağlayabilecek ücret ödenemiyordu. Bunun dışında yönetim kurulu ve öteki görevlilerin dernek kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanarak sömürüldüklerini söylemekten de kaçınmıyorlardı. Sayısı bir tevi artan körler derneklerinin çoğu bir tür örgütlü dilencilik kuruluşuydu. Yüzde vererek birçok kişileri elde makbuz her yana salıyor, toplanan paraları da nerede ve nasıl kullandıkları da pek denetlenemiyordu. Bu nedenle altı nokta ilki olarak makbuz karşılığı kapı kapı dolaşıp para toplanmaktan kaçınmayı benimsemişti. Resmi kaynaklardan derneklere yapılan yardımlarla yetinmeyi yeğliyordu. Buysa işlikte çalışanlara yeterli geçim sağlayabilecek bir ödeme düzeyi tutturabilmeye imkan vermiyordu. İşçilerimizin yaptıklarını pazarlayabilmekse ayrı bir sorundu. Bir kez devlet kurumları için malzeme alım ve dağıtımı ile görevli bir kurumla temas ederek çöp sepetlerimizi alıp alamayacakları sorulmuş ve örnekler de gösterilmişti. Niteliklerini yeterli bulmakla beraber satın alınabilmeleri için ihale dönemini beklemek gerektiği söylendi. Bu konuşmayı bir tür anlaşma saymak gafletine düşerek hemen tüm işçileri çöp sepeti üretimine yöneltmiştik. 3-4 ay içinde derneğin tüm odaları tıka basa çöp sepeti dolmuştu. İhale gününden bir süre önce şartnameyi aldığımız zaman şaşırıp kalmıştık. İstenen nitelikler bizim yaptırdıklarımızdan tamamen farklıydı. Eksiltmeye kabul olunmadık. Bunu izleyen haftalar ve ayları kentteki okul müdürlüklerine ricada bulunarak sepet stoğunu eritmeye çalışmakla geçti. Bu ve benzeri nedenlerle işlikte çalışanları kamu ve özel girişime ait iş yerlerine yerleştirerek işliği kapatma yoluna gitmeyi kararlaştırdık. Sorunlar sadece işçilerimizden gelmiyordu. İşçi sigortaları da sık sık başımıza sorun çıkarıyordu. Bu yüzden harcanan çabalardan ürün alabilmek de kolay olmuyordu. Çoğu zaman üst düzeydeki yetkililere kadar çıkıp dert anlatmak gerekiyordu. Bunların hepsinden umulan anlayışı sağlamak mümkün olmuyordu. Körlerin bu tür üretim yerlerinde yararlı ve verimli işçiler olarak çalışabileceğine inanan pek az çıkıyordu. Bu nedenle işe yerleştirebildiklerimizden bir kesimine aydan aya gelip ücretini alması, ayak altında dolaşmaması öğütleniyordu. Oysa paketleme, montaj, santralcilik gibi hizmetlerde başarılarını gösterenler daha varsa getirin demeye kadar varıyorlardı. Yetenek, beceri, çalışkanlık, sorumluluk duygusu gibi niteliklerde insanlar büyük farklılıklar gösterir. Aynı gerçek körler için de geçerlidir. Fakat çoğu zaman görenler görmeyen de izledikleri bir özelliğin hepsi için de geçerli olduğu kanısına saplanıp kalıyorlar. Becerikli, çalışkan birisine rastlayınca hepsinin de böyle olması gerektiğini sanıyorlar. Tembel beceriksiziyle karşılaşınca da aynı durum oluyor. Dernekçilik sırasındaki yaşantılarım bana onlara verimli olabilecekleri işleri bulup yerleştirmenin, okul kurarak eğitilmeleri kadar önemli ve belki de daha zor bir sorun olduğunu öğretti. Bunları yetiştirmek için okullar kuran Milli Eğitim Bakanlığı bile üst meslek okullarına alınmaları, başarıyla bitirdikleri zamanda körler okulları dışında hiçbir göreve atamaya kolay kolay razı olmuyorlardı. Oysa Batı dünyası 2. Dünya Savaşı sırasındaki işçi kıtlığı yüzünden her tür sakatları iş yerlerinin kapısını açmış ve bunların bazı yönlerden sağlam işçilerden de üstün olabildiklerini öğrenmişti. Belki yasal önlemler işe yerleştirmeyi kolaylaştırır umudu ile iş yasasına özürlü ve eski tutukluların belirli bir oranda iş yerlerinde istihdamını zorunlu kılan bir madde de eklenmişti. Fakat çoğu durumlarda olduğu gibi bir görevin yasallaştırılması yerine getirilmesini kendiliğinden sağlamıyor. Güçlü ve etkili bir infaz mekanizmasının da geliştirilmesi gerekiyor. Dernekler ve dernekçilik yoluyla hizmet götürebilmenin çeşitli sorun ve zorlukları anlaşıldıkça, bunun yerine vakıf yolu ile bunun daha iyi gerçekleştirilebileceği düşünüldü. Buna ilişkin olarak Milliyet Gazetesi'nin değerli işbirliği ve İstanbul Şubesi'nin de katılmasıyla açılan kampanya sonucu önemli bağış toplandı. Önce Ankara ve İstanbul'da iki rehabilitasyon, işe yerleştirme merkezi kurulması kararlaştı. Fakat Ankara'da uygun arsa elde edebilme sorunu uzadıkça, eldeki kaynakları arsası hazır durumda olan İstanbul'da toplama yoluna gidildi. Böylece İstinye'de 6 Nokta Vakfı'na ait rehabilitasyon merkezi ortaya çıktı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı işbirliği halinde çalışmaya koyuldu. Daha sonraki yıllarda da tarımsal rehabilitasyona önem ve öncelik verecek Türkiye Köyler Vakfı Ankara'da kuruldu. Dernek ve vakıflarla ilgili çalışmalarım bende bir kan oluşmasına neden oldu. Örgüt biçimi ve adı ne olursa, kuruluşun temel amacı daima göz önünde tutularak çalışılmadıkça, hizmet özentisi çocukların evcilik ya da hırsız polis oyunlarından öteye geçemiyor. Dernek ya da vakfın yönetim kuruluna girebilmek için çaba harcayanlar, amaca uygun hizmet sağlamaya gelince çoğunlukla kişisel işlerinin çok sıkışık olduğundan söz ediyorlar. Ama kuruluş adına basına beyanat vermek, radyo ve TV'de sesini ve adını duyurmak söz konusu olunca öteki işleri ihmalden kaçınmıyorlar. Çoğu üyelerin en gönülden ilgilendikleri başka bir faaliyette kuruluş yararına yemek ya da balo tertiplemek oluyor. Bu çeşitli açılardan ilgilenenlere doygunluk sağlıyor. Bir kere giyimli kuşamlı, toplumsal yarar uğruna bakan, genel müdür gibi önemli kişilerin huzuruna kabul edilme fırsatı yaratıyor. Girişilen hayırlı uğraşın yarar ve öneminden söz ederek Ali Caniplik ve cömertliklerini harekete geçirmeye uğraşmak insana yoğun bir erdemlilik duygusu sağlıyor. Sonra balo ya da yemeğe çekicilik kazandıracak sanatkarlarla basının dedikodu sayfalarının dışında yüz yüze gelebilmek çekici anlatım ve fısıltılara malzeme sağlıyor. Elbette amaçla pek bağdaşmayan bu görünüm ve gösteriş çabaları dışında hizmete gerçekten gönül verip kişisel hiçbir çıkar aramayanlar da yok değil. Fakat insan bunların sayısının çoğalmasını istiyor ve özlüyor. Her aşamadaki okullara devam eden özürlü çocuk ve gençlerimize kitap okumak, okul ve evlerine gidip gelmelerine yardımcı olmak, yaşlı ve güçsüzler evlerinde bunalan yalnızların birkaç saatlerini renklendirmeye gelince istekli ve hevesli bulmak pek de kolay olmuyor. Oysa boş vakitlerini nasıl geçirebileceğini kestiremeyip sıkıntıdan bunalan ya da bu saatleri oyun masaları çevresinde sinir gerilimi içinde saçıp savuran ne kadar çok kişi var. Sosyal hizmet ve yardım etkinlikleriyle din kurumları ve din görevlilerimizin de yakından ilgilenmesi gerekir. Cami külliyeleri tapınma dışında öğretim ve sosyal yardım alanlarında da çeşitli hizmetler yapardı. Bunlara ilişkin vakfiyeler güvenilir bir tanığıdır bunun. Dinimiz ve kutsal kitabımız bu tür hizmetlerin tapınma kadar önemli olduğuna değinir. Bunların yanı başında sağlık personel ve kurumlarını da unutmamak gerekir. Hastalığımın başladığı günden sakatlığımı kesin olarak kabullenmek zorunda kaldığım güne kadar tam 4 yıl geçti. Bu süre içinde muayene olup tedavi gördüğüm hiçbir doktor görmeden yaşamımı sürdürmeyi öğreten kurumlar konusunda bana bilgi verip yol göstermedi. Ne olabildim ve ne başarabildiysem iyi tesadüflere ve o mesleğin dışındaki kişilere borçluyum bunu. Bu konuda ben bir istisna değilim. Gözünü, işitmesi ya da başka bir organını yitirenlere tıbbın yaptığı son hizmet çoğunlukla taburcu kağıdını imzalamak oluyor. Rehabilitasyondan söz edenlerin çoğu da bu işi sadece yapay organ takmak ve tedavi yolu ile bir ölçüde hareket özgürlüğü kazandırma biçiminde görüyor. Kişiyi sakatlığına alıştırmaktan tutun da aile ve toplumsal çevresiyle ilişkilerini sağlıklı duruma yöneltmekte, onu verimli, üretici ve bağımsız bir yurttaş haline getirebilmeye kadar çeşitli boyutları var bu işin. Doktor ve hastanemizin bu hizmetlerin nereden ve nasıl sağlanabileceği konusunda güvenilir, sürekli yenilenecek bilgilere ihtiyaçları var. Ayrıca bu bilgilerin en etkili biçimde sakatlanana nasıl aktarıp kabul ettirmeyi de becermesi gerekir. Kısacası birçoğumuzun insanı sevmeyi, onunla yürekten ilgilenmeyi ve kendinden bir şeyler vererek başkalarının mutluluk ve güvenini sağlamayı daha iyi öğrenme ihtiyacımız var. Düşkün ve yoksula, sakat ve yalnıza sadece birkaç damla gözyaşı bağışlamak armağanın en ucuzu ve değersizidir.